Kahverengi. Hande Altaylı. Üçüncü ayrım. Narin yan gözle babasını süzdü. Son günlerde hiç olmadığı kadar neşeliydi Moskov Recep. Birkaç hafta önce ölen kayınpederinden kalan mirası ellerini ovuşturarak bekliyor, gelecek paranın şerefini her gece bir büyük açıp mahalledeki arkadaşlarını eve çağırıyordu. Narin babasının şimdi niye öyle sus pus oturduğunu, gözlerinde neden delilik alametleri olduğunu anlayamıyordu. Oysa derdi dünyalardan büyüktü Recep'in. Kayınpederi olacak hayvanın mirasını yıllar önce iki oğlu arasında pay ettiğini, onca paradan, maldan, mülkten kendisine bir bok düşmediğini kahvede öğrenmiş, öğrenir öğrenmez kendisini bir solukta kayınpederinin mandırasına atmış, onları yerlerinde bulamayınca eve koşmuştu. Hem de ne koşmak. İçeriye daldığı gibi vaktiyle zengin diye aldığı, çirkinliği dillere destan Kara Hatice'yi kara saçlarından yakalamış, yerlere duvarlara çalmıştı. Tekmeler, tokatlar, yumruklar, yer ve gök birbirine karışırken zavallı kadın tek bir çığlık bile atamamıştı. Zaten ahali de Hatice'nin sesini değil, Moskov Recep'in böğürtüsünü duyup yetişmişti. Eve ilk dalanlar kadınlardı ama hiçbirinin yüreği Moskov Recep'in önünde durmaya yetmemişti. Geldikleri hızla sokağa koşmuşlar ve mahallenin aylak gençlerini önlerine katıp geri dönmüşlerdi. İzbandut gibi dört gencin gücü ancak yetmişti kudurmuş Recep'i durdurmaya. Kadınlar feveran edip Kara Hatice'nin pelteleşmiş vücudunu divana taşırken gençler zorlukla çıkarmışlardı adamı dışarıya. ''Sigara verin lan bana'' demişti Recep. Başka da bir şey dememişti. Sonra kapının önündeki iskemleye çöküp gözlerini kimseciklerin görmediği uzaklara dikmişti. Maviye boyalı bir kapının önünden kaderinin ötesine bakıyordu. Asla onun olamayacak kamyonete, tepedeki köyde yapamayacağı eve bakıyordu. Sabah kalkıp bahçesinde gerinemeyecek, uçsuz bucaksız zeytin denizlerine bakarak sigarasını tellendiremeyecekti. Cebine parasını koyup büyük kentte gününü gün edemeyecekti. Kader yüzüne tükürmüştü işte. Diğerleri gibi o da çıkamayacaktı bu çukurdan. Irgat olarak geldiği bu dünyadan ırgat olarak gidecekti. Kara Hatice'nin yanı başında gün görmeden geberecekti. Ölmek her şeyin sonuysa ben de öldüm işte diye geçirdi aklından. Öldüm de gömülmedim. Gençler Recep'e sigara verip bir daha Hatice'ye saldırmasın diye başında bekleşirken avlunun dibine sinmiş olan Şadiye ile Mehmet'i mıhlandıkları yerden kaldırıp dilleri tutulmasın diye zavallı çocukların yüzlerine su çarpan Ümmühan olmuştu. Çocukların rengi beyazdan pembeye dönmeye başladığında ''Hadi çıkın dışarıya, havalanın birazcık'' deyip atmıştı onları kapının önüne. Nereye gideceklerini bilemeyen Mehmet ile Şadiye de babalarının tam karşısında duvarın dibine çömelip kalmışlardı. Ondan sonra başlamıştı Şadiye ağlamaya. İçini çeke çeke babası duyup kızmasın diye sessizce dökmüştü gözünün yaşını. Sabahçı olmasa o da narin gibi şimdi gelmiş olacaktı okuldan ve babasının annesini nasıl dövdüğünü görmeyecek, kadının vücudundan nasıl sesler çıktığını duymayacaktı. Narin babasının ayaklarının dibinde kalkıp kardeşlerinin yanına geçti ve otururken sesini mümkün olduğunca kısarak ''Abi ölecek mi annem?'' diye sordu Mehmet'e. ''Ne bileyim lan ben ölecek mi kalacak mı?'' diye tersledi Mehmet ama Narin pes etmedi. ''Ne olmuş ki? Niye bu kadar çok dövdü babam onu?'' diye sordu. ''Niye olacak? Dayımlar konmuş bütün paraya, çırak çıkarmışlar bizi. Avucumuzu yalayacakmışız bundan sonra.'' Hangi paraya? Hangi paraya olacak be mirasa, dedemin mirasına. Her şeyi almış dayımlar, tek kuruş kalmamış bize. Narin dona kaldı. Hepsinin gözü vardı o mirasta. Babasının, annesinin, Mehmet'in, Narin'in, Şadiye'nin. Hepsinin iflahı kesilmişti o parayı beklemekten. Kim bilir kaç kış, kaç yaz, kaç ilkbahar, kaç sonbahar, kaç gün, kaç gece beklemişlerdi. ''Babam almasını bilir onu dayımlardan'' dedi Narin. Yaş basmıştı gözlerine. ''Alamamış ki, gebertmeye kalktı annemi. Alır alır, kesin alır babam dayımlardan bizim paramızı. Ölür, yine de bırakmaz onlara'' dedi Narin ve yanaklarından akan yaşları kirli elleriyle sildi. Mehmet tahta parçasıyla oynadı, Şadiye üst üste 5 kere burnunu çekti. Varlıklı adamdı Kara Hatice'nin babası. Yaslıhan'ın en büyük mandırası onundu. Paranın para olduğu zaman aldığı arsaları, zeytinlikleri de vardı. O sayede vermişti Moskov Recep'e kimsenin dönüp bakmadığı kızını. Oysa o zamanlar başkasını seviyordu Recep. Parası olmasa alır mıydı hiç o nursuz Kara Hatice'yi? Eski sevdiğini her gördüğünde kalbine hala taşlar çöküyordu ama elden gelen bir şey yoktu. Kara Hatice'nin babası kızını evlendirirken onlara Yaslıhan'ın iyi yerinde bir ev ve epeyce de para vermişti. Bir de kendi mandırasında işe koymuştu Aylak Recep'i. Recep dişini sıka sıka ancak 6 ay dayanabilmişti oraya çalışmaya. Kayınpederinin kendisine ezdiklerini bahane edip kavga çıkarmış ve mandıranın büyük tahta kapısını çarptığı gibi işi bırakmıştı. Kendini horlatacak adam değildi, hele de karısının cibiliyetsiz kardeşlerine. O gün eve gelip Hatice'ye ilk dayağını attığında hiç sesini çıkarmamıştı Hatice. Ne o gün ne de daha sonra. Koca bulduğu için, hele de Recep gibi yakışıklı bir adamı vardığı için öyle mutluydu ki ölmeye bile razıydı. Evliliklerin ikinci yılında Moskov Recep ellerindeki bütün parayı bitirmiş, üçüncü yılın ortasında da allem etmiş kallem etmiş kayınpederinin Hatice'nin üzerine yaptığı evi satıvermişti. Önce ilk evlerine yakın bir yerde kiraya çıkmışlar. Çok geçmeden de kendilerini bu kenar mahallede bulmuşlardı. Hatice çok üzülmüştü. Ama ağzını açıp tek söz etmemişti kocasına. Recep'in içkisine, kumarına, kerhanesine para dayanmıyor, durumları günden güne daha kötüye gidiyordu. Kara Hatice'nin babası hala elini üstlerinde tutuyor tutmasına ama ancak aç kalmamalarına yetecek kadar veriyordu. Aslında hiç vermeyebilirdi ama kesenin ağzını tümden kapatırsa, Moskov Recep'in Hatice'yi çocuklarla birlikte kapının önüne atacağını biliyordu. Recep'e daha dayanmayacağını da biliyordu. Bu yüzden olsa gerek ölmeden varını yoğunu iki oğlunun üzerine geçirmiş, Recep'e zırnık bile koklatmamıştı. ''Kardeşinize siz sahip çıkarsınız.'' demişti oğullarına. Onlar da başlarını sallamışlardı. Kara Hatice de öyle sanmış olmalı ki dayağı yedikten sonra kendine gelir gelmez ''Abimleri çağırın.'' demişti. Sanmıştı ki abileri gelecek, kardeşlerin halini görünce Recep'in karşısına dikilip gözünü korkutacaklar. Ama gelmemişlerdi. İkisi de biliyorlardı Recep'in Hatice ile çocukları başlarını atmak için fırsat kolladığını. Bunu bile bile Recep'in karşısına geçip alırız kardeşimiz diye tehdit mi savuracaklardı? Buyurun alın der, bir de üstüne kalkıp göbek atardı Recep. Ağzını burnunu kırarız deseler, Recep onların ağzını burnunu kırar, yanına da kollarını bacaklarını koyardı. O yüzden hiç oralı olmadılar ve acısı dinmek bilmeyen Kara Hatice'yi hastaneye komşular götürmek zorunda kaldı. Doktor Hatice'yi hastaneden bırakmadı. Evdeki kalabalık dağıldı, karanlık çöktü ve Recep içeriye girip kapıyı çocukların yüzüne kapatıverdi. Saman sarısı saçlı, mavi gözlü üç kardeş köpek yavruları gibi birbirlerine sokulup kaldılar. Karşı evin duvarının dibinde Ümmühan gelip onları toplamasa yerlerinden kalkmayı bile akıl edemeyeceklerdi. Kadın onları aldı ve evlerinin bitişiğindeki kirli pembe boyalı kendi evine götürdü. Önlerine kuru fasulye ve pilav koydu. Üçü aç kurtlar gibi yemeğe saldırırken Ümmühan kocası ve küçük oğulları çene çaldılar. Şakalaşıp güldüler. Kendi evlerinin sadece bir adım sağında mutlu insanların yaşadığını bilmek ağrına gitti Nari'nin ve yedikleri boğazına dizildi. Annesi hastanede bir başına ne yapıyordu acaba? Hala öyle ağlar gibi inliyor muydu yoksa kesilmiş miydi ağrıları? Ne zaman Ümmühanlara gelse içi bir fena olurdu, yine oldu. Bazen kendi avlularından onların seslerini duyardı. Ümmühan'ın kahkahalarını, oğlunu yüksek sesle kuzum diyerek sevişini, o evden taşan ama asla kendi evlerine sıçramayan neşeyi, şarkıları, türküleri. Allah sanki cennet ve cehennem gibi yan yana koymuştu bu iki haneyi. Böylelikle Narin de küçük yaşında hem cenneti hem de cehennemi görmüştü. Kim ne derse desin o biliyordu. İkisi de bu dünyadaydı, yan yana, omuz omuza. Gözünden yaşı eksik olmayan kız kardeşi Şadiye'ye baktı. En küçükleriydi Şadiye. İlkokul 4'e gidiyordu ama görenler onu en fazla 2. sınıfta sanırdı. Kızcağız bir taraftan sim sim ağlıyor, bir taraftan da dolu ağzına koca ekmek parçalarını ardı ardına tıkıştırıyordu. Her şeyden korkardı Şadiye. Kediden, köpekten, karıncadan, kuştan, karanlıktan, aydınlıktan, gürültüden, sessizlikten, karakoncalostan, sudan, anasından, babasından, abisinden. En az Narin'den korkardı ama o bile gözünü devirince kaçacak deli karardı. Narin'in bir yaş büyüğü Mehmet ise Şadiye'nin tam zıttıydı. Gözü pek ve minnetsizdi. İlkokulu bitirdiği gün daha önlüğü üzerinden çıkarmaya fırsat bulmadan Recep onu işe vermişti. Hem adam olur sakinleşir hem de eve biraz para getirir diye ummuşlardı. Ama Mehmet'in kolay sakinleşeceği yoktu. Hoyrat bir çocuktu ve başını belaya sokmaktan çekinmezdi. Hayatta korktuğu tek şey vardı, Recep. Zaten Recep'ten korkmayan taş olurdu. Kavga çıkarmaya yer arar gibiydi adam. Bütün dünyaya öfkeliydi. Uçan kuşun kanadı bile batardı ona. Mahalleye ilk taşındıkları günler oldukça heyecanlı geçmiş. İnsanlar Recep'in huyunu suyunu anlayıp ona ilişmemeyi öğreninceye kadar epey bir hadise yaşanmıştı. Moskov Recep kaderini kabullenmemiş tek kişisiydi Murat Eli'nin. O gece üç kardeş Ümmü Han'ın yere serdiği yatağa uzandılar. Şadiye yorgunluktan hemen uyudu. Mehmet rüyasında babasıyla birlikte dayılarını dövdüğünü gördü. Narin ise gözlerini saatlerce karanlık tavana dikip hastanede yatan anasını, öfke soluyan babasını, o gün bir kötülük yapamadığı topal karıyı, gelmeyen mirası, nasıl hayal edeceğini bilmediği geleceği düşünüp durdu. 2. Hadi kalk artık, saat 12 oldu. Deniz perdeleri açıp odanın zifiri karanlığını arsız güneş ışınlarıyla kovaladı. Ya git, uyuyacağım ben daha diye mızmızlandı Narin. Gece eve dönmeyecek kadar sarhoş olduğundan denizde kaldığını anlamıştı ama yatağa nasıl girdiğini hatırlamıyordu. Hayır, uyumayacaksın. Yeteri kadar uyudun. Patladın burada sıkıntıdan. Narin üzerinde taşlar duruyor gibi ağırlaşmış göz kapaklarını bir gayret açtı. Ama kendine gelmek için hala zamana ihtiyacı vardı. Uzun dakikalar, saatler, hatta günler boyunca uyumak istiyordu. Deniz hiç durmadan konuşup artık kalkması gerektiğini, havanın çok güzel olduğunu, dışarıya çıkıp güzel bir hafta sonu kahvaltısı yapmak istediğini söylerken, Narin'in yastığın altına sakladığı kafasının içinde hala gecenin müzikleri çalıyordu. İçkiye zaten çok dayanıklı olmayan bünyesini yerle bir edecek kadar çok içmişti bu defa. 1, 2, 3, 4 derken saymayı bırakmıştı bir yerden sonra. Doğrulup yatağın içinde oturdu. Vücudunun içinde deprem oluyor, organları paldır küldür yer değiştiriyordu. Bok vardı bu kadar içecek. Deniz'in arkadaşı olmanın böyle bir tarafı vardı işte. Onun yanında insanın tüm sınırları aşıvermesi an meselesiydi. Başucunda duran su şişesine uzandı ve bir dikişte bütün suyu bitirdi. Çık ama artık şu yataktan. Bir duş yapıp kendine gel, sonra da dışarıya çıkalım. Bu güzel havada eve tıkılıp kaldık senin yüzünden. Hadi kaldır kıçını. Deniz sanki bir gece önce parti verip o kadar insanı ağırlayan kendisi değilmiş gibi zinde bir ifadeyle ona bakıyordu. Duşunu yapmış, yere kadar uzanan mor pamukludan bir elbise giymiş ve üzerine yeşil uzun bir hırka geçirmişti. Kızıl saçları dalga dalga omuzlarına dökülüyor ve saydamlık derecesinde beyaz teni, içinde floresan bir lamba yanıyormuşçasına parlıyordu. Tatilden yeni dönmüş kadar canlı ve enerji doluydu. Hiçbir yere çıkacak halim yok benim. Sen nereye gitmek istiyorsan git. Yapma Allah aşkına. Tek başıma nereye gideceğim? O zaman evde oturup açlıktan ölelim. Kızım, evde yiyecek hiçbir şey yok. Hadi fırla. Ben bir ilaç veririm, sana toparlanırsın. Narin bütün gücünü toplayıp söylene söylene yataktan çıktı ve banyoya girdi. Aynada darmadağınık siyah kısa saçlarına, şişmiş ve kızarmış mavi yorgun gözlerine umutsuzca baktı. Bu suratın insan içine çıkacak hale dönmesine imkan yoktu. Duşu açıp küvetin içine oturdu ve yukarıdan püsküren ılık su, saçlarına sinmiş sigara kokusunu ve uzun gecenin ağırlığını üzerinden akıtırken dakikalarca hiç kıpırdamadan durdu. Küvet zemininin tamamen ısındığından emin olunca uzanıp yattı ve yukarıdan düşen damlacıkların yağmurunda birkaç dakika daha kestirdi. Çok içmenin yer çekiminin etkisini artırdığından emindi. Hatırladığı kadarıyla kutuplarda ve deniz kenarlarında yer çekiminin etkisi artıyor, ekvator ve dağlarda ise hafifliyordu. Ama okul kitaplarını yazanların alkol yer çekimi ilişkisinden haberleri bile yoktu. Bornozuna sarınıp banyodan çıkarken kendini biraz daha iyi hissediyordu. Ama sadece biraz daha iyiydi ve yatak hala gözüne bir cennet bahçesi kadar güzel görünüyordu. Partiden çıkışta eve dönemeyeceğini bildiğinden yanında getirdiği eşofmanı bulup ağır hareketlerle giyinmeye başladı. Zaten istese de hızlı hareket edemezdi. ''Nasıl kustun adamın üstüne ama?'' dedi Deniz gülerek. Bir taraftan da aynanın karşısında kıyafetini kontrol ediyordu. ''Kim kustu?'' diye sordu Narin şaşkın şaşkın. ''Sen kustun ya Hırmağan sevgilisinin üzerine. Ne diyorsun be, uydurma.'' Deniz hızla Narin'e döndü. ''Ne uydurması kızım? Hatırlamıyor musun? Herif sana merhaba dedi, sen de onun üzerine kusuverdin. Tam kapının önündeydik, yeni gelmişlerdi.'' Deniz bir taraftan detaylar veriyor, bir taraftan da Narin'in tepkisini izliyordu. Narin başını iki yana salladı, bütün vücudu başından aşağı kaynar sular dökülüvermiş gibi yanıyordu. Deniz'in ifadesini tartarak şaka yapıp yapmadığını kestirmeye çalıştı. ''Bak, dalga geçiyorsan çok kızarım. Gerçekten olay çıkarırım.'' derken sesi yüksek çıktı. Deniz insanları utandıran şakalar yapmaya bayılır ve Narin'i sık sık çileden çıkarırdı. Deniz de benzer bir kuşkuyla onu süzüyordu. ''Bunu hatırlamadığına inanamıyorum. Yemin ediyorum kustun. Adamın bütün üstü başı battı. Hadi canım, emin ol şaka yapmıyorum. Korkunçtu. Düşünsene zavallı Irmak bir sevgili buluyor, adamı elinden tutup ablasının partisine getiriyor ve sen o kadar insanın içinde... ''Tamam kes artık'' diye bağırdı Narin. ''Senin yüzünden içtim zaten o kadar, habire elime bir bardak tutuşturup duruyordun. İçkileri karıştırmanın bana yaramadığını biliyorsun ve bunu bildiğin halde her defasında aynı şeyi yapıyorsun.'' Deniz suçlamalardan hiç etkilenmemiş gibiydi. ''Sahiden hiçbir şey hatırlamıyor musun?'' diye sordu. ''Yuh yani.'' Narin gözlerini yumdu. Partiye dair hatırladığı son şey bir kadınla öpüşen ünlü televizyoncuydu. Sonrasına dair tek bir kare bile yoktu hafızasının sınırları içinde. Ne Irmağan gelişini, ne sevgilisiyle tanıştığını, ne kustuğunu, ne de yatağa nasıl geldiğini hatırlıyordu. Parti kaçta bitmişti, o kadar insan ne zaman gitmişti, hiçbirini bilmiyordu. ''Ne yaptı peki adam?'' diye sordu içi sıkılarak, yani ben kusunca. ''Ne yapacak canım? Hiçbir şey yapmadı. Olur böyle şeyler.'' dedi. ''Giymesi için bir tişört verdim, pantolonunu sildik. Ayakkabıları bile batmıştı zavallının. Zaten hemen gittiler, o halde daha fazla kalacak halleri yoktu.'' Narin eliyle yüzünü kapattı ve utanç içinde odanın içinde yürümeye başladı. ''Of ya, rezalet.'' diye söyleniyordu bir taraftan da. ''Ha, bir de şey.'' dedi adam. ''Ne dedi?'' ''Ne yemiş bu kadın bu kadar?'' dedi. Deniz kendi söylediğine deli gibi gülerken Narin ona ters ters bakmakla yetindi. ''Adam beni alkolik manyağın biri sanmıştır. Hiç gülme öyle gerizekalı gibi. Benim en yakın arkadaşım olduğun için seni de öyle sanmıştır. Bu da doğru zaten. O yüzden yakında ırmağı bırakıp kaçarsa şaşmamak lazım. Kimse bir alkoliğin kardeşiyle çıkmak istemez.'' ''Senin yüzünden kardeşim evde kalacak.'' Narin Deniz'i duymazdan geldi.
Onun alaylarından kurtulmanın tek yolu buydu. ''Irmak bir şey dedi mi?'' ''Yok, o da demedi.'' Nedense Narin buna pek inanmadı. Deniz'in aksine Irmak'ın insanları hoş görmek gibi bir huyu yoktu. ''En iyisi ben Irmak'ı arayayım.'' ''Niye?'' Üçüncü ayrımın sonu sayfa 25, devamı dördüncü ayrımda.